Ayrım 28.
Geçen gelişinde gördüğü gazete kesikleri, düğmeler, kravat, kol saati, boş mürekkep şişeleri, ilaçlar ve geçen gelişinde dikkat etmediği kara gözlükler. Kara gözlükleri gözüne takıp Celal'in odasından çıktı. Yazı işlerinin geniş odasına girdiğinde polemikçi ihtiyar yazar Neşati'yi masasında çalışırken gördü. Hemen yanı başında geçen gelişinde magazin yazarının oturduğu sandalye boştu. Galip oraya geçip oturdu. Bir süre sonra hatırladınız mı beni diye sordu ihtiyar adamı. Hatırladım. Siz de benim hafıza bahçemde bir çiçeksiniz dedi Neşati başını okuduğundan kaldırmadan. Hafıza bir bahçedir. Kimin sözüdür bu? Celal Salik'in. Hayır, Butfoylo'nun dedi ihtiyar köşe yazarı başını kaldırırken. İbn Zerhani'nin o klasik çevirisinden. Celal Salik ondan her zamanki gibi yürütmüştür. Sizin onun kara gözlüklerini yürüttüğünüz gibi. Gözlükler benim dedi Galip. Demek ki insanlar gibi gözlükler de çift yaratılıyor. Verin bakayım şunu bana. Galip gözlükleri çıkarıp verdi. İhtiyar bir an inceledikten sonra kara gözlükleri dikkatle gözüne takınca Celal'in yazılarında sözünü ettiği 1950'lerin efsane haydutlarından birini Kadilla ile kaybolan gazino, kerhane ve pavyon patronuna benzedi. Esrarengiz bir gülüşle Galip'e döndü. Tevekkeli, arada bir dünyaya bir başkasının gözlerinden bakabilmeyi bilmek gerek demişler. Asıl o zaman dünyanın ve insanların esrarını kavramaya başlarmış insan. Anladınız mı? Kimin sözü bu? FM üçüncünün dedi Galip. Hiç ilgisi yok. O yalnızca budalanın tekidir dedi ihtiyar. Bir zavallı, gariban takımından. Kimden işittin sen onun adını? Celal bana bu adın uzun yıllar kullandığı takmatlardan biri olduğunu söylemişti. Demek insan iyice bulayınca yalnızca kendi geçmişini ve yazılarını inkar etmekle kalmıyor, başkalarını da kendisiymiş gibi hatırlıyor. Ama sanmam ki bizim açık göz Celal Efendimiz bu kadar bunasın. Bir hesabı vardır, bile bile yalan söylemiştir. FM üçüncü kanıyla canıyla gerçekten yaşamış biridir. 25 yıl önce gazetemize bir sağanak halinde okuyucu mektubu yollayan bir subaydı. Mektupların bir ikisi ayıp olmasın diye okuyucu sütununda yayımlanınca sanki kadrolu yazar gibi her gün fiyakayla gazeteye gelip gitmeye başladı. Derken ayağı birden kesildi. 20 yıl ortalıkta gözükmedi. Bir hafta önce gene pırıl pırıl kabak kafasıyla sökün etti. Gazeteye kadar beni görmeye gelmiş. Yazılarıma hayranmış. Acıklıydı. Alametlerin belirdiğini anlatıyordu. Hangi alametler? Haydi bilirsin bilirsin. Celal yoksa anlatmıyor mu hiç? Hani vakit tamam. Alametler belirdi. Haydi sokağı numaraları. Kıyamet, ihtilal, doğunun kurtuluşu filan. Önceki gün Celal'le bu konuda sizin kulağınızı çınlattık. Gizlendiği yer neresiymiş? Unuttum. İçeride yazı işlerinde toplandılar dedi ihtiyar köşe yazarı. Yeni yazı vermiyor diye artık kapı önüne koyacaklar senin Celal amcanı. Söyle ona. Onun köşesinde ikinci sayfada yazmayı bana önerecekler. Ama reddedeceğim. Önceki gün 1960'lı yılların başında birlikte bulaştığınız o askeri darbeyi anlatırken Celal de sizden hep sevgiyle söz etti. Yalan. Darbeye ihanet ettiği için benden de, hepimizden de nefret eder o, dedi ihtiyar köşe yazarı. Hiç yadırgamadığı kara gözlükleriyle artık eski Beyoğlu gangsterlerinden çok bir üstada benzemişti. Darbeyi sattı. Tabii sana bunları böyle anlatmamış, her şeyi kendisinin düzenlediğini söylemiştir. Ama her zamanki gibi senin Celal amcan, olaylara yalnızca başarıya herkes inanmaya başlayınca katıldı. Ondan önce Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o okuyucu ağları kurulurken, piramitler, minareler, mason sembolleri, tepe gözler, esrarengiz pergeller, kertenkele resimleri, Selçuklu kubbeleri, işaretli beyaz Rus banknotları, kurt kafaları elden ele dolaşırken Celal yalnızca artist resmi biriktiren çocuklar gibi okuyucularının resimlerini biriktiriyordu. Bir gün mankenler evi hikayesini icat etti. Başka bir gün karanlık gecelerde kendisini dar sokaklarda izleyen bir gözden söz etmeye başladı. Anladık ki o da aramıza katılmak istiyor. Razı olduk. Sütunlarını davaya açar diyorduk. Askerlerin bazılarını da belki o sürükler diyorduk. Ama ne sürüklemek? O sıralarda etrafta bir sürü meczup, anaforcu, senin FM 3. cinsinden adam vardı. İlk iş hemen onları kafa kola aldı. Sonra şifrelerinden, formüllerinden, harf oyunlarından yararlandığı karanlık bir başka takımla ilişki kurdu. Her birini yeni bir zafer olarak gördüğü bu ilişkilerinden sonra bizlere gelir, ihtilal gününden sonra oturacağı koltuk konusunda pazarlık ederdi. Pazarlık gücünü artırmak için o sıralar bazı tarikat kalıntılarıyla Mehdi'yi bekleyenler ya da Fransa'da, Portekiz'de pinekleyen Osmanlı şehzadelerinden haber aldıklarını söyleyenlerle görüştüğünü ileri sürdü. Hayali kişilerden sonraları bize göstereceği mektuplar aldığını, evinde kendisini ziyarete gelen paşa ya da şeyh torunlarının kendisine sırlarla dolu el yazmaları ve vasiyetler bıraktıklarını, gece yarıları tuhaf kişilerin gazeteye kendisini görmeye geldiklerini iddia etti. Hepsini kendi uydurmuştu bu kişilerin. Aynı günlerde daha doğru dürüst bir Fransızcası olmayan bu adam, ihtilalden sonra Dışişleri Bakanı olacağını söylentisini de yaydığı için bu balonlardan birini söndüreyim dedim. O sıralarda yazılarında efsanevi bir karanlık adamın vasiyeti dediği bir takım hikayelerden söz ediyor, tarihimizle ilgili bilinmeyen bir gerçeği açığa vuracak bir kumpasın peygamberler, mehdiler ve kıyamet lakırdılarıyla dolu zırvalarını kaleme alıyordu. Oturdum İbn Zerhani ve Butfolio'yu da işin içine katarak köşemde gerçekleri gösteren bir yazı yazdım. Korkakmış. Hemen bizden koptu ve öteki gruplara katıldı. Genç subaylarla daha sık ilişkisi olan yeni dostlarına benim hayali dediğim kişilerin yaşadıklarını kanıtlamak için geceleri kıyafet değiştirip kahramanlarının kılığına girdiğini anlatırlar. Beyoğlu'nda bir gece bir sinemanın kapısında Mehdi ya da Fatih Sultan Mehmet olarak gözükmüş. Filmin başlamasını bekleyen şaşkın kalabalığa bütün milletin kılık değiştirerek başka hayatların içine girmesi gerektiğini vaaz ediyormuş. Amerikan filmleri de yerli filmler kadar umutsuzmuş. Onları artık taklit etme şansımız bile yokmuş. Sinemadaki kalabalığı Yeşilçam Sokağı'ndaki yapımcılar aleyhine kışkırtmak, peşinden sürüklemek istemiş. Yalnız yazılarında sık sık sözünü ettiği kenar mahallelerdeki döküntü ahşap evlerde, İstanbul'un çamurlu sokaklarında oturan sefil küçük burjuvalar değil, bütün Türk milleti şimdi olduğu gibi o sıralarda da bir kurtarıcı bekliyordu. Askeri darbe olursa ekmeğin ucuzlayacağına, günahkarlar işkenceden geçirilirse cennetin kapılarının açılacağına her zamanki içtenlik ve umutla inanıyorlardı. Ama onun herkesi kendine bağlama merakı yüzünden, açgözlülüğünden, darbeci takımlar birbirine düştü, askeri darbe yaptı. Yola çıkan tanklar gece radyo evine değil, gerisin geri kışlalarına gittiler. Sonuç, gördüğün gibi hala sürünüyoruz. Avrupalılardan utandığımız için de arada bir oy veriyoruz ki yabancı gazeteciler gelince artık onlara benzediğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebilelim. Bu demek değildir ki umutsuzuz ve hiçbir kurtuluş yolu yok. Var bir kurtuluş yolu. İngiliz televizyoncular Celal Efendi ile değil benimle konuşmak isteselerdi, onlara Doğu'nun daha on binlerce yıl mutlulukla nasıl Doğu kalabileceğini sırrını anlatırdım. Galip Bey oğlum, amcanın oğlu Celal Bey sakat ve acıklı bir insandır. Bizim kendimiz olabilmemiz için onun yaptığı gibi gardıroplarımızda peruklar, takma sakallar ve tarihi giysiler, tuhaf kıyafetler saklamamıza gerek yoktur hiç. Birinci Mahmut her akşam tebdili kıyafet ederdi. Ama ne giyerdi bilir misin? Padişah sarığının yerine bir fez, bir de baston o kadar. Öyle Celal gibi her gece saatlerce makyaj yapmaya, farfaralı tuhaf elbiseler ya da yırtık pırtık dilenci esvapları edinmeye gerek yok hiç. Bizim dünyamız bir bütün dünyadır, parçalanmış bir dünya değil. Bu alemin içinde başka bir alem daha vardır. Ama batılıların dünyasında olduğu gibi görüntülerin, dekorların arkasındaki gizli saklı bir dünya değildir ki bu. Örtüleri kaldırınca arkasındaki gerçeği zaferle görelim. Bizim alçak gönüllü alemimiz her yerdedir. Bir merkezi yoktur, haritalarda bulunmaz. Ama esrarımız da budur işte bizim. Çünkü bunu kavramak çok ama çok zordur. Çile gerektirir. Kendisinin esrarını aradığı bütün alem ve bütün alemin de esrarı arayan kendisi olduğunu bilen kaç baba yiğidimiz var ki? Soruyorum. Bu kemale erdiği zaman ancak insan bir başkasının yerine geçmeyi, tebdili kıyafeti hak eder. Celal amcanla paylaştığım tek bir duygu vardır. Ben de onun gibi ne kendileri ne bir başka biri olabilen bizim o zavallı film yıldızlarımıza acırım. Üstelik bu yıldızlarda kendilerini gören milletimize daha da çok acırım. Kurtulabilirdi bu millet, hatta bütün Doğu. Ama senin Celal amcan, amcanın oğlu, onu kendi hırsları için sattı. Şimdi kendi serinden korkarak dolaplarda gizlediği tuhaf kıyafetleriyle birlikte bütün milletten kaçıyor. Niye saklanıyormuş? Biliyorsunuz dedi Galip, her gün sokaklarda 10-15 siyasi cinayet işleniyor. Siyasi değil, ruhani cinayet onlar. Üstelik sahte tarikatçılar, sahte Marksistler ve sahte faşistler birbirine girdiyse Celal'e ne bunlardan? Kimse ilgilenmiyor bile artık onunla. Saklanarak ölümü kendi çağırıyor ki biz de onun vurulacak kadar önemli biri olduğuna inanalım. Demokrat Parti döneminde şimdi rahmetli olan iyi, uslu ve korkak bir yazarımız vardı. İlgi çekebilmek için takma adla her gün basın savcısına kendini ihbar eden mektup yazardı ki hakkında bir dava açılsın da dikkatleri çeksin. Bu yetmiyormuş gibi ihbar mektuplarını da bizlerin yazdığını iddia ederdi. Anlıyor musun? Celal Efendi de ülkesiyle tek bağ olan geçmişini de hafızasıyla birlikte kaybetti artık. Yeni yazı yazamaması bir rastlantı değildir. Beni buraya o yolladı dedi Galip. Ceketinin cebinden yazıları çıkardı. Yeni köşe yazılarını gazeteye bırakmamı istedi benden. Ver bakayım. İhtiyar köşe yazarı gözümden kara gözlüklerini çıkarmadan 3 yazıyı okurken Galip masanın üzerinde açık duran cildin Chateau Bryant'ın Mezar Ötesinden Anılarının eski yazı bir çevirisi olduğunu gördü. Yazı işlerinin açılan kapısından çıkan uzun boylu birini ihtiyar yazar işaret edip çağırdı. Celal Efendi'nin yeni yazıları dedi ona. Gene aynı hüner merakı. Gene aynı. Aşağıya yollayalım, hemen dizdirsinler dedi uzun boylu adam. Biz de eski yazılarından birini koyalım diyorduk. Yeni yazılarını bir süre ben getireceğim dedi Galip. Niye ortalıkta yok dedi uzun boylu adam. Bugünlerde arayanı çok çünkü. Geceleri ikisi birlikte tebliğ kıyafet ediyormuş dedi ihtiyar yazar. Galip'i burnuyla göstererek. Uzun boylu adam gülümseyerek uzaklaşınca Galip'e döndü. Hayaletle arka sokaklara gidiyorsunuz değil mi? Kirli işlere, tuhaf gizlerin, hortlakların, 120 yıllık ölülerin peşinden yıkık minareli camilere, viranelere, boş evlere, terk edilmiş tekkelere, kalpazanlarla eroincilerin arasına, tuhaf kıyafetlerle, maskelerle, bu gözlüklerle. Görmeyeli sen de çok değişmişsin çünkü Galip Bey oğlum. Yüzün solmuş, gözlerin çukura kaçmış, başka biri olmuşsun. İstanbul geceleri bitmez. Günahlarının vicdan azabından uyku uyuyamayan bir hayalet. Efendim? Gözlüğü alayım, gideyim efendim ben. 10. bölüm. Kahramanı benmişim. Üslupta şahsiyet, yazı yazmak, mutlaka yazılmış yazıları taklit etmekle başlar. Bu tabii bir haldir. Çocuklar da başkalarını taklit ile söze başlamazlar mı? Tahirül Mevlevi. Aynaya baktım ve yüzümü okudum. Ayna sessiz bir denizdi, yüzüm de denizin yeşil mürekkebiyle yazılı soluk bir kağıt. Canım, yüzün kağıt gibi beyaz derdi annen, senin güzel annen, yani benim yengem, ben eskiden o kadar boş baktığımda. Boş bakardım, çünkü yüzümde yazılı olandan bilmeden korkardım. Boş bakardım, çünkü seni bıraktığım yerde bulamamaktan korkardım. Seni bıraktığım yerde eski masalar, yorgun sandalyeler, soluk lambalar, gazeteler, perdeler, sigaralar arasında. Kışları akşam karanlık gibi erken gelirdi. Hava karardı mı, kapılar kapandı mı, lambalar yandı mı, ben senin bizim kapının arkasında oturduğun köşeyi düşünürdüm. Küçükken ayrı katlarda, büyükken aynı kapının arkasında. Okuyucu, ey okuyucu, aynı damın ve bacanın altındaki akraba kızdan bahsettiğimi anlayan okuyucu. Bunu okurken kendini benim yerime koy da işaretlerime dikkat et. Çünkü kendimden bahsettiğimde biliyorum senden söz ettiğimi. Ve senin hikayeni anlattığımda sen de biliyorsun kendi anılarımı dile getirdiğimi. Aynaya baktım ve yüzümü okudum. Yüzüm rüyamda şifrelerini çözdüğüm Rosetta taşıydı. Yüzüm kavuğu düşmüş bir mezar taşıydı. Yüzüm okuyucunun kendine baktığı deriden bir aynaydı. Gözeneklerinden birlikte nefes alırdık. İkimiz, sen ve ben. Sigaralarımızın dumanı, senin yutar gibi okuduğun romanlarla dolu oturma odasını doldururken, ışığı söndürülmüş mutfakta buzdolabının motoru hüzünle çalışırken, masanın üzerindeki lambanın bir kitap kapağı rengindeki kartonundan, tenin renginde bir ışık benim suçlu parmaklarıma ve senin uzun bacaklarına düşerken. Okuduğun kitaptaki becerikli ve kederli kahraman bendim. Mermer taşlar, iri sütunlar ve karanlık kayalar arasından rehberimle birlikte yer altındaki kıpır kıpır hayatın mahkumlarına koşan ve yıldızlarla kaplı 7 kat göğün merdivenlerinden çıkan yolcu bendim. Uçurumu aşan köprünün öteki ucundaki sevgilisine ben senin diye seslenen ve yazarı onu kayırdığı için sigara külündeki zehir izlerini çözen kül yutmaz dedektif bendim. Sen sabırsız, sessizce sayfayı çevirirdin. Aşk için cinayetler işledim. Atımla Fırat Nehri'ni geçtim, piramitlere gömüldüm, kardinalleri öldürdüm. Canım ne anlatıyor o kitap öyle? Sen evli barklı ev kadını, ben akşam o eve dönmüş kocaydım. Hiç. En son otobüs, en boş otobüs bütün boşluğuyla evin önünden geçerken koltuklarımız karşılıklı titrerdi. Sen elinde kapağı kartondan kitap, ben elimde okuyamadığım gazete sorardım. Kahramanı ben olsaydım, beni sever miydin? Saçmalama. Gecenin acımasız sessizliği diye yazardı okuduğun kitaplar. Sessizliğin acımasızlığı nedir bilirdim. Annesi haklıymış diye düşündüm. Çünkü yüzüm hep beyaz kaldı. Üzerinde 5 harf. İri alfabe atının üzerinde at yazardı. Dalın üzerinde D. 2D, bir dedi. 2B, bir baba. Fransızca papa, anne, amca, yenge, akraba. Ne çevresinde bir yılan varmış ne de Kaf Dağı'nda bir dağ. Virgüllerle koşardım, noktalarla duraklar, ümlemlerde şaşardım. Ne kadar şaşırtıcıydı kitaplarda, haritalarda dünya. Tom Mix adlı Ranger Nevada'da yaşardı. Texas'ın kahramanı Çelik Bilek işte burada, Boston'da, Kara Oğlan kılıcıyla Orta Asya'da. Binbir Surat, Konyakçı, Rodi, Yarasa, Alaaddin. Ah Alaaddin, Texas'ın 125.si çıktı mı? Durun derdi elimizden dergileri kapıp okuyan babaanne, durun. O pis derginin sayısı çıkmamışsa ben size bir hikaye anlatayım. ağzında sigara anlatırdı. Biz ikimiz senle ben kaftanı çıkar, ağaçtan elmayı koparır, fasulye sırığından aşağıya iner, bacalardan girer, iz sürerdik. Bizden sonra en iyi izi Sherlock Holmes sürerdi. Sonra Pekos Bill'in arkadaşı Beyaz Tüy, sonra da İnce Mehmet'in düşmanı Topal Ali. Okuyucu, ey okuyucu, sen de izliyor musun harflerimi? Çünkü bilmiyormuşum, hiç haberim yokmuş ama yüzüm bir haritaymış. Sonra diye sorardın sen, babaannenin karşısındaki sandalyeden. Sonra babaanne, yere değmeyen bacaklarını sallarken, sonra... Sonra, çok sonra, yıllar sonra, ben senin akşam işten dönen yorgun kocan olduğumda, çantamdan Alaaddin'den yeni aldığım dergiyi çıkardığımda, sen o dergiyi kapıp aynı sandalyeye oturduğunda bacaklarını, Allah'ım gene aynı kararlılıkla sallardın. Ben aynı boş bakışla bakar, kendi kendime korkuyla sorardım. Ne var aklında? Aklın bana yasak o gizli bahçesindeki gizli esrar ne? Senin omuzunun üzerinden, uzun saçlarının döküldüğü yerden, renkli resimli dergiden, bacaklarını sallatan sırrı, aklının bahçesindeki o esrarı çözmeye çalışırdım. New York'ta gökdelenler, Paris'te atılan fişekler, yakışıklı devrimciler, kararlı milyonerler. Sayfayı çevir. Yüzme havuzlu uçaklar, pembe kravatlı süperstarlar, evrensel dehalar ve en yeni bildiriler. Sayfayı çevir. Hollywood'da genç yıldızlar, baş kaldıran şarkıcılar, uluslararası prensler ve prensesler. Sayfayı çevir. Yerli bir haber. İki şairle üç eleştirmen okumanın faydaları üzerine söyleştiler. Ben esrarı hala çözememiş olurdum. Ama sen daha birçok sayfadan ve saatten ve gece geç vakti aç köpek sürüleri kapının önünden geçtikten sonra bilmeceyi bitirmiş olurdun. Sümerler'de sağlık tanrıçası Bo. İtalya'da bir ova Po. Bir cetvel türü T, bir nota R. Aşağıdan yukarıya akan ırmak alfabe. Harflerin ovasında olmayan da kaf. Sihirli kelime dinle. Aklın tiyatrosu rüya. Yanda resmi görülen yakışıklı kahraman, sen hep bilirsin, ben hiç çıkaramam. Gecenin sessizliğinde başını dergiden kaldırdığında, yüzünün yarısı aydınlıkta, yarısı karanlık ayna, sorardın ama anlayamazdım. Bana mı, bilmecenin ortasındaki yakışıklı ve ünlü kahramanı mı? Acaba saçlarımı mı kessem? Bir an ben gene boş, bomboş bakardım ey okuyucu. Hiçbir zaman inandıramadım seni kahramansız bir dünyaya neden inandığımı. Hiçbir zaman inandıramadım seni o kahramanları uyduran zavallı yazarların neden kahraman olmadıklarını. Hiçbir zaman inandıramadım seni o dergilerde resimleri çıkanların bizden başka bir soydan olduğunu. Hiçbir zaman inandıramadım seni sıradan bir hayata razı olman gerektiğini. Hiçbir zaman inandıramadım seni. O sıradan hayatta benim de bir yerim olması gerektiğini. 11. bölüm. Kardeşim benim. Duyduğum bütün hükümdarlar içinde bana göre Tanrı'nın gerçek ruhuna en çok yaklaşabilmiş olanı bildiğiniz gibi tebdil gezme zevki olan Bağdatlı Harun Reşit'tir. İshak Dinesen. Gözünde kara gözlüklerle Milliyet binasından çıktıktan sonra Galip yazıhanesine doğru değil, Kapalı Çarşı'ya doğru yürüdü. Turistik eşya satan dükkanlar arasından ilerlerken, Nuru Osmaniye Camii'nin avlusundan geçerken uykusuzluğunu birdenbire öyle hissetti ki, bütün İstanbul ona bambaşka bir şehir olarak gözüktü. Kapalı Çarşı'da yürürken gördüğü deri çantalar, lüle taşından pipolar ve kahve değirmenleri, insanların içinde binlerce yıldır yaşaya yaşaya kendilerine benzettikleri bir şehrin nesnelerini değil, milyonlarca kişinin geçici olarak sürgün edildiği anlaşılmaz bir ülkenin korkutucu işaretlerini çağrıştırıyordu. Tuhaf olan şey diye düşündü Galip, Kapalı Çarşı'nın darmadağınık sokaklarında kaybolurken, yüzümdeki harfleri okuduktan sonra artık büsbütün kendim olacağımı iyimserlikle inanabilmem. Terlikçiler sokağına girdiğinde değişen şeyin şehir değil, kendisi olduğunu inanmak üzereydi. Ama yüzündeki harfleri okuduktan sonra şehrin esrarını anladığına öyle karar vermişti ki bu doğru olamazdı. Bir halıcı dükkanının vitrinine bakarken içinden gelen bir dürtüyle sergilenen halıları daha önceden gördüğünü, kendi çamurlu ayakkabıları ve eski terlikleriyle yıllarca onlara bastığını, kapı önünde kahvesini içerek şüpheyle kendisine bakan dikkatli dükkancıyı iyi tanıdığını, dükkanın küçük üç kağıtçılıklar ve küçük kazıklanmalarla dolu tarihini ve toz kokan hikayesini kendi hayatı gibi bildiğini düşündü. Aynı şeyi kuyumcu, antikacı ve ayakkabıcı vitrinlerine bakarken de düşündü. Aceleyle iki sokak daha değiştirdikten sonra bakır ibriklerden kefeli terazilere kadar Kapalı Çarşı'da satılan bütün eşyayı bildiğini, müşteri bekleyen bütün tezgahtarları, sokaklarda yürüyen bütün insanları tanıdığını da düşündü. Bütün İstanbul tanıdıktı. Şehrin Galip'ten gizli hiçbir esrarı yoktu. Bu duygunun verdiği huzurla sokaklarda rüyada gezinir gibi yürüdü. Vitrinlerde gördüğü ıvır zıvır, sokaklarda karşılaştığı yüzler ömründe ilk defa Galip'e hem rüyalarındaki gibi şaşırtıcı, hem de hep birlikte gürültüyle yenen bir aile yemeğindeki gibi tanıdık ve huzur verici geldi. Işıl ışıl kuyumcu vitrinlerinin önünden geçerken bu huzurun yüzünün üzerinde dehşetle okuduğu harflerin işaret ettiği sırla ilgili olduğu aklına geliyordu. Ama harfleri okuduktan sonra geçmişinde bıraktığı o acıklı ve talihsiz kişiyi düşünmek istemiyordu hiç. Dünyayı esrarlı yapan bir şey varsa o da insanın kendi içinde barındırdığı, ikiz kardeşi gibi birlikte yaşadığı bir ikinci kişinin varlığıydı. İşsiz tezgahtarların kapı önünde pineklediği Kavaflar Sokağı'nı geçtikten sonra küçük bir dükkanın girişinde sergilenen parlak renkli İstanbul kartpostallarında Galip şehir manzaralarını görünce içindeki o kişiyi çoktan arkada bıraktığına karar verdi. Kartpostallar o kadar tanıdık, o kadar bayat ve basma kalıp İstanbul görüntüleriyle doluydu ki Galata Köprüsü'ne yanaşan şehir hatları vapurlarının, Topkapı Sarayı'nın bacalarının, Kız Kulesi'nin, Boğaz Köprüsü'nün tanıdık ve bayağı görüntülerine bakarken şehrin kendinden gizli hiçbir esrarı olamazmış gibi geldi Galip'e. Ama cam yeşili vitrinleri birbirini yansıtan Beneste'nin dar sokaklarına girer girmez bu duygu kayboldu. Birisi beni takip ediyor diye düşündü korkuyla. Çevrede dikkatini çekebilecek şüpheli birisi yoktu. Ama ağır ağır yaklaşan durdurulmaz bir felaket gibi duygu Galip hemen sardı, hızla yürüdü. Kalfakçılar Caddesi'ne varınca sağa saptı, cadde boyunca yürüyüp çarşıdan çıktı. Sahaflar Çarşısı'ndan hızını hiç kesmeden geçecekti. Ama Elif Kitap Evi'nin önündeyken dükkanın yıllardır olağan karşıladığı adı Galip'e birden bir işaret olarak gözüktü. Şaşırtıcı olan şey, hurufelere göre bütün harflerin ve böylece bütün alemin içinden çıktığı Arap alfabesinin ve Allah'ın adının ilk harfi Elif'in dükkanının adı olması değil, kitapçı dükkanının üstüne Elif'in tıpkı FM 3.'nün öngördüğü gibi Latin harfleriyle yazılmasıydı. Bunu bir işaret değil, sıradan bir olgu gibi görmek isterken, Galip'in gözü Şeyh Muammer Efendi'nin dükkanına takıldı.